Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo, Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Tek ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep Hanım.
Hoş buldum.
Bugün İletişim Yayınları'ndan çıkan çok değerli bir çalışmanızı konuşacağız. Feminist Mercek'ten Güzide Bir Arayış, Kadın Birliği'nin kurucularından şair ve yazar Güzide Osman. Güzide Osman üzerine çalışmak, bu kitabın hikayesi nasıl oluştu?
Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür etmek istiyorum.
Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok değerli bir program olacak.
Çok teşekkür ederim. Kitabın hikayesini nasıl oluştuğuyla alakalı olarak en baştan itiraf etmem gerekiyor ki bu çalışmaya başladığımda Güzide Osman biyografisini yazmak gibi bir niyetim yoktu. Bu sürecin önce zorunluluklar ardından da heyecanlı bir arayışın peşi sıra geliştiğini söylemeliyim. 2019-2020 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde Cemal Kafadar'ın danışmanlığında Modern Dönem Osmanlı Türkçe Rüya Alegorileri üzerine bir proje yürüttüm. Rüya alegorisi terimi gerçekte görülmüş bir rüyanın anlatılması değil de rüyada görülmüş gibi yazılan kurgusal anlatılar için kullanılır ve edebi bir türe karşılık gelir. Benim temel amacım ise Türkçe rüya alegorilerinin son dönem Osmanlı edebiyatında niçin ve nasıl popülerleştiğini anlamak ve türsel özelliklerini belirleyebilmekti. Geçen yıl TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursuyla bu projeyi duygular tarihi bağlamında geliştirme imkanı buldum. Güzide Osman üzerine olan çalışma aslında bu proje için seçtiğim rüya alegorilerinden birini analiz ederken gelişti. Orhan Seyfi'nin 1923'te Kadınlar Halk Fıkrası aleyhine yazmış olduğu antifeminist bir rüya anlatısında tam da cinsiyetçi satırlar arasında Güzide Hanım'dan bahsediliyordu. Bu alayın neden yapıldığını ve tam olarak kimi hedeflediğini anlamak için 1920'li yıllarda Güzide adlı feminist bir aktivist var mıydı sorusuyla araştırmaya başladım. İlk aklıma gelen kaynak tabii Kadınlar Halk Fıkrası'nı kurmak için teşebbüs eden Nezihe Muhittin'in 1931'de yayımlanan Türk Kadını kitabıydı. O sırada elimde Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş Baskıt'ın kitabı sadeleştirerek yayına hazırladıkları versiyonu vardı. Maalesef Nezihe Muhittin Kadın Birliği'ni kurduğu sırada kendi ifadesiyle Şükran Mukabelesi olarak andığı isimler içinde Güzide Osman'a yer vermemişti. Tabii bu sessizlik kitabın bir dipnotunda belirttiği gibi Kadın Birliği adlı müstakil bir kitap yazma ve orada tafsilata girme arzusunun bir neticesi olabilir. Ancak ne yazık ki bu kitap yayınlanmadı. Araştırmalarıma devam ederken Harvard Üniversitesi Widener Kütüphanesi'nde Türk Kadını'nın 1931'de İstanbul Numune Matbaasından basılan nüshasının da mevcut olduğunu fark ettim. Kitabın özgün dilini merak ederek elime aldığımda Nezihe Muhittin'in kitabı el yazısıyla Güzide Osman Hanımefendi şeklinde imzalamış olduğunu gördüm. Doğrusu bu an kabul ediyorum. Bazı dinleyicilerimiz için biraz romantik gelebilir ama yüzümdeki tebessüm adeta Güzide Osman'ın bana gülümsediği bir ana karşılık geliyor gibiydi ya da karşılıklı gülümsediğimiz bir ana. Tabii bu nokta sadece bir başlangıçtı. Zira Güzide Hanım kim sorusu sadece Güzide Osman Hanımefendi kim sorusuna evrilmişti.
Çok güzel bir başlangıç hikayesi. Çok teşekkürler. Peki onun hayatını
Ben teşekkür ederim.
araştırırken nasıl bir arşiv çalışması yürüttünüz? Ulaşamadığınız kaynaklar oldu mu mesela? Yani sizin için bu süreç nasıl bir süreçti?
Aslında bahsettiğim rüya alegorisindeki göndermenin Güzide Osman hanımefendi olup olmaması başlangıçta benim için sadece bir olasılıktı. Gerçekten ondan bahsedilip bahsedilmediğini ve Orhan Seyfi ile bir diyaloğunun yahut çatışmalı bir ilişkisinin olup olmadığını anlamak için bir arşiv çalışması yürütmek zorundaydım. Tabii kadın tarihi çalışmalarında en sık karşılaşılan problemlerin başında bildiğiniz gibi arşivlerin, kayıtların yokluğu geliyor. Örneğin kadınlar tarafından çıkarılan ilk öncü kadın dergilerine baktığımızda çoğu yazarın, şairin, yayıncının biyografisine dair elimizde hiçbir şey yok. Hatta bu nedenle bazılarının müstahar isim olup olmadığı, hatta bir erkek edebiyatçının yahut yayıncının seçtiği bir isim olup olmadığı da hala bir tartışma konusu. Güzide Osman'la ilgili temel meselelerin başında son 20 yıldır maalesef Güzide Sabri'nin müstahar adı olarak bilinmesi geliyordu. Tabii bunun doğru olup olmadığını anlamak için aynı anda bir yandan Güzide Osman adının geçtiği yayınların diğer yandan Güzide Sabri'nin biyografisinin peşine düştüm. Dolayısıyla bu çalışma iki kanatlı gelişti diyebilirim. Elde ettiğim tüm bilgileri bir araya getirdikten sonra Güzide Osman temsilinde kaybolan, unutulan ve hakkında edebiyat tarihlerinde tek bir satır bile olmayan kadın edebiyatçıların biyografisini nasıl yazabiliriz sorusundan hareket ederek bir feminist biyografi inşa etmeye karar verdim. Bu nedenle edebiyat tarihi yazımını sorunsallaştırmanın yanı sıra açık, şeffaf bir biyografi kurmanın yollarını da aradım. Bu çalışmanın en önemli özelliklerinden biri ulaşılan tüm bulgu ve kaynakları ulaşma yollarıyla, ulaşılamayanları ise ulaşamama gerekçeleriyle göstermek gibi bir derdinin olması. Güzide Osman'ın eserlerine erişimde 1993'te yayımlanan İstanbul kütüphanelerindeki eski harfli Türkçe Kadın Dergileri bibliyografyası, biliyorsunuz Zehra Toska, Serpil Çakır, Tülay Gençtürk, Sevim Yılmaz, Selmin Kurç, Gökçen Art ve Aynur Demirdireğin hazırlamış olduğu bir bibliyografya bu. Bunu temel alarak en başta bu bibliyografyadan hareket ederek ve daha sonra Güzide Osman'ın yayın yaptığı dergilerle ilgili hazırlanan tezlerde, kitap ve makalelerde karşılaştığım her türlü indeks, içindekiler listesi ve çevrim içi araştırma portalından yararlandım. Bu yolla metinlerin asıllarına erişebildim. Çalışmamda kaynakların kaynaklarını yazmamdaki amaç ise kadın edebiyatçıların ve feminist aktivistlerin biyografisini yazacak araştırmacılar için bir model, tabiri caizse motivasyon sunmayı arzulamamdı. Biyografik veriye ulaşım konusuna gelecek olursak aslında bu aşama hayli çetrefilliydi. Güzide Osman'ın ulaştığım 46 metnini odak alarak bu açıdan özellikle şiirlerinin altına düştüğü mahaller, yani bugünkü sosyal medya diliyle yer bildirimleri sayesinde nerelerde yaşadığının ve tahsil gördüğünün izini sürdüm. Gazete arşivleri üzerinden 1932, 34 ve 36'da düzenlenen Türk Dil Kurultaylarına katıldığını öğrenince hemen Türk Dil Kurumu'na bir dilekçeyle başvurdum. Fakat bir gün sonra maalesef kurumda Güzide Osman'a dair hiçbir veri, bilgi olmadığına dair bir yanıt aldım. Bu sefer kurultay kayıtlarını inceledim ve 1936'daki kurultayda kendisinin hem soyadı hem de çalıştığı yer bilgisini görünce tahmin edersiniz çok heyecanlandım. Soyadı bilgisi sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vefat bilgisi sorgulama kayıtları ve mezarlık kayıt defterleri üzerinden mezarlığına ve bu yolla doğum ölüm tarihlerine ulaşabildim. Kısacası Güzide Osman'ın terekesine dair elimizde hiçbir şey yoksa da biyografisinin yazımda kurumsal arşivler ve süreli yayınlar son derece önemli bir rol oynadı. Bu açıdan araştırmanın diğer bir kanadı olan Güncel bilgiler ışığında Güzide Sabri'nin biyografi yazım sürecinin daha rahat ilerlediğini söyleyebilirim. Onun tanınmış popüler bir aşk romanı yazarı olması ve kendisiyle yapılan röportajlar sayesinde biyografisindeki eksiklikleri ve bazı hataları gidermeye çalıştım. Onun Güzide Osman Müstüar adını kullanmadığını anlamak için Osmanlıca yayınlanan tüm eserlere kütüphaneler ve çevrim içi arşivler sayesinde eriştim. Bu kaynakları tararken bazı eserlerinin yayın yılı, kendisinin evlendiği yaş gibi çeşitli hususları belirginleştirme imkanı buldum. Çok daha önemli bir husus, ölüm tarihinin hala kesin olarak bilinmemesiyle ilgiliydi. Gazete arşivleri ve Giresun Belediyesi'nin mezarlık kayıtları üzerinden onun ölüm tarihine de ulaştım. Ayrıca kayıtlarda üç farklı şekilde belirtilen doğum tarihinin de esasen hangi yıl olması gerektiğini, yine kendi ifadeleri ve eserlerinin yayın yılını gözeterek saptama olanağı buldum. Doğrusu 4 yıla uzanan bu araştırma yazma süreci zorluklarıyla birlikte yaşattığı iş sürücülüğün şevkiyle heyecanla da geçti.
Evet, siz bu iş sürücülükten epey keyif aldınız bence. O yansıyor zaten çalışmanıza da, ama aynı zamanda şeyi de görüyoruz, yani bir Türkiye'de bir arşiv çalışması yapmanın belki de ne kadar zorlu, belki bir süreç olduğunu da
Kesinlikle.
görebiliyoruz. Evet, şimdi kitabın biraz hikayesinden, yolculuğundan vesaire konuştuk tabii. İsterseniz burada bir ara verelim. İkinci bölümde asıl Güzide Osman'ın kadın hareketi içerisindeki öneminden vesaire buralardan konuşalım. Arada hangi
Tabii.
şarkıyı çalmamızı istersiniz?
Yaptığım araştırmalar Güzide Osman'ın Darül Elhan'dan mezun olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Darül Elhan'dan ki önce İstanbul Belediye Konservatuarı, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na dönüştü bu kurum. Buradan yetişen bir kadın sanatçının sesini dinlemek hoş olur düşüncesiyle Meral Uğurlu'nun Gönlümle oturduğumda hüzünlendim o yerde adlı şarkıyı seçtim. Bu şarkının güftesi Yahya Kemal'e ait. Yahya Kemal, Güzide Osman'ın esinlendiği isimlerin başında geliyor. Hatta Güzide Osman'ın onun bir şiirine nazire yazdığını da biliyoruz. Şiirsel düzlemdeki bu etkiye, metinler arasılığa değinmeye de vesile olacağını düşünerek bu Nihavend şarkıyı seçmek istedim.
Tabii, o zaman Meral Uğurlu'dan Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim O Yerde dinliyoruz. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo. Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Tek'le birlikteyim. İlk bölüm kendisinin Güzide Osman üzerine çalışmasını konuştuk. Şimdi Güzide Osman üzerine yaptığı çalışmanın biraz tabii arka planından bahsettik. Şimdi biraz daha Güzide Osman'ın hayatına, kadın hareketi içerisindeki önemine vesaire değineceğiz demiştik. Evet Zeynep Hanım, kaldığımız yerden devam edelim. Güzide
Tabii ki.
Osman'ın kadın hareketi içerisindeki önemi, onun feminist hareket içerisindeki duruşu, dönemine kıyasla öne çıkan özellikleri nelerdir?
Güzide Osman 7 Şubat 1924 tarihinde henüz 22 yaşındayken ki takdir edersiniz epey genç bir yaşta Kadın Birliği'nin kurucu azalarından biri olarak Türkiye'de kadın hareketinin ve feminizmin tarihinin öncü isimleri arasında yer aldı. Yaprak Zihnioğlu'nun olağanüstü bir emek ve titizlikle hazırladığı Kadınsız İnkılap adlı çalışması bu açıdan temel kaynağım oldu. Bu eser sayesinde Güzide Osman'ın Kadın Birliği'nin kuruluşunda olduğu gibi Kadınlar Halk Fıkrası'nın kuruluş döneminde de aktif bir rol oynadığını öğrendim. Zihnioğlu, Güzide Osman'ın Fırkanın öncülüğünde Türk Ocağı'nda 17 Ocak 1924 tarihinde aile hukuku kararnamesinin yeniden gözden geçirilmesi, düzenlenmesiyle ilgili gerçekleştirilen kadın konferansına katıldığını anlatıyor. Zira kendisinin bu toplantıyla ilgili olarak Tanin gazetesinde 19 Ocak 1924'te Nezihe Muhiddin'e ithaf ettiği bir yazının içeriğinden kısaca bahsediyor. Ayrıca Güzide Osman'ın 1920'li yıllarda kadınların medeni hakları ve Darül Elhan'da sahne almak gibi çalışma hakları konusundaki yazıları birinci dalga feminist hareketin talepleriyle son derece uyumlu. Yine bu dönemde feminist aktivistlerin anti-feminist neşriyatın hedefi haline gelmesi durumunu Güzide Osman örneğinde de teşhis edebiliyoruz. İsmi antifeminist misojen basında tahkir, iğneleme amaçlı sıklıkla geçiyor. Bu nokta hem aktivist kişiliğinin hem de yazılarının uyandırdığı etkilere, rahatsızlıklara dair bir içerik sunabilir. Ancak kitabımda da ayrıntılı olarak anlattığım gibi yazarın 1924'te Kadın Birliği'ni kurduktan sonraki süreçte feminist eylemselliğine ve dernekteki etkinliğine dair hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Örgütsel faaliyetlere dair malumatımızın sınırlılığı, Aslı Davaz'ın İşitsiz Kız Kardeşlik'te ifade ettiği gibi pek çok kadın aktivistin biyografisinde karşılaştığımız temel bir sorun. Türk Kadınlar Birliği'nin bildiğiniz gibi arşivine de bir darbe döneminde el konulduğu için maalesef bu noktada iyice tıkanıyoruz.
Evet. Peki Güzide Osman'ın edebi metinlerine de kitabınızda ayrı bir bölüm açıyorsunuz. Şiirlerinden, hikayelerinde nasıl bir yazarla karşı karşıyayız?
Güzide Osman, romantik duyarlı, santimental yaklaşımı ve milliyetçilik ideolojisi dolayımında 1918 ila 1935 arasında ki bu tarih aralığı benim eserleri bulduğum yıllara karşılık geliyor. Bu aralığın daha sonra genişletilmesi muhtemel. Bu 17 yıllık süreçte yayınladığını bildiğimiz şiir ve hikayeleriyle aslında döneminin tipik bir temsilcisi. Şiirlerini daha ziyade bentlerle ve hece vezniyle yazmış. Şiirleri özellikle estetik açıdan ortalama bir kabiliyetin ürünü olmakla birlikte modern dişil şiir dilinin tarihsel gelişimine dair önemli veriler sunuyor. Zira Güzide Osman'ın Nigar Hanım, İhsan Raif, Yaşar Nezihe, Şüküfe Nihal, Halide Nusret gibi öncü modern kadın şairlerde olduğu üzere romantik ilişkiyi ele alan şiirlerinde hatta mensur şiirlerinde yani şairane bir dille yazdığı kısa düz yazılarında ne eril ne dişil hem eril hem dişil bir söylemi yani androjen söylemi tercih ettiğini görüyoruz. Divan şiirinin androjen söylemini örneksiyen bu şiir tarzı Canan, Dildar, Yar vesaire örneklerinde olduğu gibi kadınları ve erkekleri aynı kelimelerle ifade eden bir yaklaşımı esas alıyor. Tanzimat edebiyatından itibaren erkekler tarafından yazılan modern şiirlerde sevgili gittikçe kadın olarak öne çıkmaya başlarken kadın şairler romantik içerikli şiirlerinde cinsiyet konusunda daha ziyade müpem bir söylemi tercih ettiler. Ben Güzide Osman'ın eserleri üzerinden modern şiirde geleneksel androjen söylemin yeniden üretildiğine dikkat çekiyor. Kurucu modern kadın şairler arasındaki söylem sürekliliğine işaret etmeye çalışıyorum. Ayrıca bu söylemin sadece ataerkil toplumsal baskıların neticesi olarak görülemeyeceğini ki bu tür baskıların şiiri dönüştürebilme potansiyelinin kesinlikle göz ardı edilmeyeceğinin altını çizmek lazım. Androjen söylemin sağladığı şiirsel imkanların özellikle tahayyül olanaklarının sınırlandırılmaması, çeşitlendirilmesi ve sevenle sevilenin yani aşıkla maşuğun cinsiyetinden öte farklı öznelliklerinin öne çıkarılması arzusu gibi nedenlerle estetik bir tercih olabileceğini de göstermeye çalışıyorum. Son olarak Güzide Osman'ın edebiyatı ile ilgili önemli iki hususa daha değinmek istiyorum. Son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde bildiğiniz gibi kadınların en az ilgi gösterdiği iki tür de yani mizah ve edebiyat eleştirisinde ürün verdiğini görüyoruz. Gerçekten dönemin kadın yazarlarının çok az rağbet ettiği iki tür bu. Güzide Osman 1935'te bir mizahi hikaye yayınlıyor. Bu hikaye onu Güzide Sabri, Fahrünnisa Fahrettin, Suat Derviş gibi mizahi hikayeler üreten kadın yazarlara eklemlememize olanak verirken, 1919'da yayımladığı tenkidi kendisini tiyatro eleştirisi ve kadın yazını açısından son derece istisnai bir yerde değerlendirmemize olanak veriyor. Maalesef genel edebiyat tarihlerinde edebiyat eleştirisinin ilk modern örnekleri belirtilirken Güzide Osman'ın bu tenkidine değinilmiyor. Ancak Yusuf Ziya'nın bir piyesini intihal iddiasıyla tenkit eden Güzide Osman, metinsel bağlamda karşılaştırmalı bir perspektifi ve tarihsel yaklaşımıyla ve sanıyorum yaşının ve cinsiyetinin çevrelediği baskıları da aşan cesaretiyle özgün bir yerde duruyor.
Evet, bence de kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Evet, Zeynep Hanım çok teşekkür ederim Açık Radyo'ya, programımıza, Ben Buradan Okuyorum'a konuk olduğunuz için değerli çalışmanızı yer vermiş olduk bu programımızda. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun.
Evet, bugün doktor öğretim üyesi Zeynep Tekli, Güzide Sabri üzerine konuştuk. Pardon, Güzide Osman üzerine konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.